Ayrım 4.
Demek gemide gezmesinin, gemici olmasının önemi yok. Sanatından, gemicilerin başı olmasından ötürü kaptan diyoruz ona. Doğru. Peki, bu adamların işine gelen bir şey yok mudur dersin? Var tabii. Hem sanat dediğin herkesin işine geleni arayıp bulması için icat edilmiştir, değil mi? Evet, öyledir. Peki, sanatın kusursuz olmaktan başka işine gelen bir şey var mıdır? Ne demek istiyorsun anlamadım. Şunu demek istiyorum. Biri bana bedene beden olmak yeter mi, başka hiçbir şeyi gereksemez mi diye sorsa, ben şöyle karşılık verirdim. Bedenin gereksediği başka şey vardır. Hekimlik sanatı onun bu gereksediği şeyi karşılar. Bunun için icat edilmiştir. Beden tek başına yetersizdir. Bu sanat bedenin işine geleni, ona yarayan neyse onu sağlar. Böyle demekle doğru söylemiş olurum sence? Doğru söylemiş olursun. Peki, hekimlik de tek başına yetersiz midir? Herhangi bir sanat başka yardımcı bir değeri gereksemez mi? Örneğin göz için görme, kulak için işitme gerek, bundan ötürü de göz, kulak kendi işlerine geleni araştırıp bulacak bir sanatı gerekserler. Her sanat kendi işine geleni araştıracak başka bir sanatı, bu sanatta bir ötekini gereksemez mi? Yoksa şöyle mi diyelim, her sanat işine geleni kendi bulur. Sanat yetersizliğini gidermek için bir başka sanatı gereksemez. Çünkü sanatta hiçbir yetersizlik, hiçbir kusur olamaz. Sanatın kendi alanındaki şeyden başka bir şeyin işine geleni araştırması gerekmez. Bir sanat sağlam oldukça, yani kendi bütünlüğü içinde kaldıkça hiçbir kusuru, hiçbir bozukluğa yer vermez. Şimdi sen işi demin dediğimiz öz anlama göre araştır da söyle. Böyle midir, değil midir? Böyledir sanırım. O halde hekimlik, hekimliğin işine geleni değil, bedenin işine geleni gözetir. Evet, binicilik, biniciliğin işine geleni değil, atların işine geleni gözetir. Bir sanatta hiçbir eksiği olmadığından kendinin değil, sanatı olduğu şeyin işine geleni gözetir. Öyle olacak. Peki Trasmakos, sanatlar neyin sanatıysalar onun üstündedirler, değil mi? Trasmakos istemeye istemeye evet dedi. O halde her bilgi kendinden üstün olanın işine geleni değil, kendi yönetimi altında olanın, yani güçsüzün işine geleni gözetir ve buyurur. Bir hayli direndikten sonra bunu da kabul etti Trasmakos. Demek ki her hekim, hekim oldukça kendi işine geleni gözetmez, hastanın işine geleni gözetir, buyurur. Öyle ya, öz anlamıyla hekim dediğimiz bir adam tüccar değil, beden bakıcısıdır. Bunda anlaştık, anlaştık. Öz anlamıyla kaptan gemici değil, gemicilerin başıdır demiştik. Evet, o halde böyle bir kaptan, yani yöneten bir kimse, kaptanın işine geleni değil, gemicinin, yani yönetilenin işine geleni gözetecek ve buyuracak. Trasmakos buna da güç bela yanaştı. Anlaşılıyor ki Trasmakos kimse hiçbir yöntemde, yönetmen oldukça kendi işine geleni gözetmez. Yönettiği, uğrunda çalıştığı kimsenin işine geleni gözetir ve buyurur. Bu adam her söylediğini, her yaptığını bu amaçla, yani yönetilenin işine geleni gözeterek söyler ve yapar. Tartışmanın burasında herkes Trasmakos'un doğruluk tarifinin tam tersine varıldığını gördü. Bunun üzerine Trasmakos cevap verecek yerde, ''Bana baksana Sokrates'' dedi. ''Senin bir süt ninen var mı?'' ''Bu da nesi? Bunu soracağına cevap versene bana.'' ''Vermem. Çünkü süt ninen varsa nezleli olduğunu görmüyor. Sümüğün akıyor da burnunu silmiyor. Sen de koyunu çobandan ayırt edemiyorsun.'' ''Ne demek istiyorsun?'' dedim. ''Şunu demek istiyorum. Sana kalırsa çobanlar, sığırtmaçlar, koyunları, öküzleri efendilerinin ve kendilerinin yararına değil, koyunlarla öküzlerin yararına beslerler.'' Onları bu amaçla güderler. Sence şehirlerin başındaki yönetmenlerin de sürünün başındakiler gibi gece gündüz düşündükleri kendi işlerine gelen değildir. Sen doğruyla doğruluğu, eğriyle eğriliği anlatmaktan çok uzaksın. Şunu bilmiyorsun. Doğrulukta doğru aslında bir başkası için yararlı olan, yani güçlünün yönetenin işine yarayan şeydir. Güçsüzün yönetilenin de zararınadır. Eğrilikse tam tersini. Güçlü, üstün olduğu için yönetilenler, güçlünün işine geleni yaparlar. Kendi mutluluklarını değil, onun mutluluğunu sağlarlar. Koca Sokrates, sen saf bir adamsın. Şunu anlamalısın ki doğru adam her işte, doğru olmayanın karşısında zararlı çıkar. İnsanlar arasındaki anlaşmaları ele alalım. Bir doğruyla bir eğri ortak olsa bu ortaklığın sonunda doğru hep zararlı çıkar. Devlete vergi vermek gerekince ikisinin de malı eşit olduğu halde doğru adam çok, eğri adam az verir. Ama almaya gelince iş tersinedir. Bu ikisi yönetimin başına geldiler mi doğru zarar görmese bile kendini işe vereceğinden evine bakmaz olur. Doğruluğu onun devlet malından faydalanmasına engeldir. Üstelik de hep doğru kalmak yüzünden hısım akrabasının nefretini kazanır. Eğri insan ise durum tam tersinedir. Çünkü demin de söylediğim gibi eğri bence büyük kazançlar sağlayan adamdır. Sen böyle bir adamı göz önünde tut ki doğru olmamanın insana neler kazandıracağını anlayasın. Bunun da en kısa yolu eğriliği sonuna kadar götürmektir. Öyle bir eğrilik düşün ki onu yapanı mutluluklara ulaştırıyor. Gördüğü haksızlığa rağmen onu yapmayanı sefil, perişan ediyor. İşte böylece sonuna varan bir eğrilik zorbalık dediğimiz düzenin ta kendisi olur. Zorba başkalarının mallarını azar azar değil zorla toptan alır. Bu mallar ister tanrıların olsun ister devletin. Oysaki herhangi bir adam onun yaptığı eğriliklerin birini yapacak olsa cezasını görür. Rezil kepaze olur. Ona eğriliğinin cinsine göre mabet soyguncusu, insan bezirganı, duvar delen, yağmacı, hırsız derler. Ama yurttaşların mallarına el sürmekle kalmayıp onları köleliğe de sürükleyen kimseye bu çirkin adlar verilmez. Yalnız kendi yurttaşları değil, eğriliği sonuna vardıran bu adamı bilen herkes ona muradına ermiş mutlu adam der. İnsanlar eğriliği eğrilik yapmak korkusundan değil eğriliğe uğramak korkusundan ayıplarlar. Görüyorsun ya Sokrates, sonuna varan bir eğrilik böylece hür adama doğruluktan daha çok yaraşır. Bu yüzden daha güçlü, daha efendi olur. Başta da söylediğim gibi doğruluk güçlünün işine gelendir. Eğrilikse kendimize yararlı olan kendi işimize gelendir. Trasmakos bu sözleri bir kova su gibi başımıza boca ettikten sonra çekilip gitmek istedi. Bırakmadılar ama söylediklerinin üstünde durulması için kalmaya zorladılar. Ben de katıldım onlara. Yüce Trasmakos dedim. Ortaya böyle bir mesele attıktan sonra dediklerin doğru mu değil mi anlamadan nasıl bırakıp gidersin? Yaşadıkça tutacağımız bizi daha iyi bir hayata ulaştıracak yol buna bağlı. Küçük bir mesele mi sanıyorsun sen bunu? Ben küçük mü diyorum? Öyle dermiş gibi görünüyorsun ya da aldırmıyorsun bize. O senin bilirim dediğin şeyleri biz bilmediğimiz için iyi mi yaşayacağız, kötü mü? Bu ilgilendirmiyor seni. Haydi dostum, gel aydınlat bizi de. Bize edeceğin iyilik hiç de kazançsız olmayacak senin için. O kadar çokluğuz ki. Bak, şimdi ben sana düşündüklerimi söyleyeyim. Eğriliğe karşı koymasak bile ne istediğini yapmasına göz yumsak, eğriliğin doğruluktan daha kazançlı olduğuna akıl erdiremem ben. İnanamam buna. Bir adam haksızlık etse, yani gizli ya da açıkça zorla eğrilik yoluna sapsa, bundan da zarar görmese gene de beni eğriliğin doğruluktan daha kazançlı olduğuna inandıramaz. Böyle düşünen yalnız ben değilim, başkaları da var. Onun için doğruluğu eğrilikten üstün tutmakla, yanlış düşündüğümüzü yetesiye savun da inandır bizi. Peki nasıl inandırayım seni? Deminden beri söylediklerime inanmıyorsan ne yapabilirim? Zorla kafana sokamam ya sözlerimi. Zeus aşkına yapma bunu. Bütün istediğimiz şu. Sözlerini değiştirme. Değiştireceksen açıkça değiştir, aldatma bizi. Şimdi ilk söylediğin sözler üzerinde duralım. Hekimi bize öz anlamıyla anlattın. Oysa ki çobanı öz anlamıyla anlatmaktan kaçındın. Çobanı koyunlarının iyiliğini düşünen bir kimse gibi değil, yemek için onları besleyen boğazına düşkün biri ya da onları satabilmek için gözeten bir tüccar gibi gösteriyorsun. Oysa ki çobanlık sanatı güttüğü koyunlara en büyük iyiliği nasıl sağlayacağını düşünür, başka tasası da yoktur. Çünkü çobanlık özünden bir şey kaybetmedikçe sanatının gereklerini kusursuz ve yetesiye sağlamaktır. Bunun için şunda da anlaşmamız gerekir. Her yönetim bir yönetim olarak ister devlet hayatında ister tek insanın hayatında bir başkasının iyiliğini değil yönettiği, bakımını üzerine aldığı şeyin iyiliğini gözetir. Sen devletleri yönetenlerin, gerçek yönetmenlerin bu işi seve seve yaptıklarını mı sanıyorsun? Sanmakla kalmıyorum, eminim bundan. Ne söylüyorsun Trasmakos? Zorbalıktan başka devlet düzenlerinde kimse isteyerek iş almaz üstüne. Onlar bu yönetim işlerini kendilerine değil, yönetilenlere yararlı olmak için ve bir ücret karşılığı yapmazlar mı? Ama sen şimdi şuna cevap ver. Sanatları birbirinden nasıl ayırırız? Her birinin kendi özelliğine bakarak değil mi? Düşündüğünün tersini söyleme de konuşmamız ilerlesin biraz. Evet, özelliklerine bakarak. Öyleyse sanatların bize sağladığı fayda bir değil, çeşitlidir. Örneğin hekimlik iyileşmemizi sağlar, kaptanlık da bizi denizlerde korur. Öteki sanatlar için de böyle değil midir? Evet. Öyleyse para kazanmak sanatı da para sağlar, değil mi? Çünkü onun başarısı budur. Yoksa sence hekimlikle kaptanlık bir midir? Bir kaptanın denizlerde dolaşmak sağlığına iyi gelirse sen bunun için onun sanatına hekimlik der misin? Hayır. Biri para kazanırken iyileşirse para kazanma sanatına hekimlik der misin? Tabii diyemem. Peki biri hastaya bakar da para kazanırsa hekimliğe para kazanma sanatı diyebilir misin? Hayır. Demek her sanat kendine göre ayrı bir fayda sağlar. Bunda anlaştık değil mi? Öyle olsun. Bütün sanatların ayrıca sağladıkları ortak bir fayda yok mu? Varsa bu fayda onların ortak olarak gördükleri bir iş olmasını gerektirmez mi? Öyle gibi. İşte biz de diyoruz ki sanat adamlarının para kazanarak sanatlarından faydalanmaları kendilerinin ayrıca para kazanma sanatıyla uğraşmalarından ileri geliyor. Trasmakos bunu güçlükle kabul etti. Demek oluyor ki her sanat adamı bu faydayı, yani ücret almayı, para kazanmayı kendi sanatından çıkarmaz. Daha derine gidecek olursak hekimlik sanatı bize sağlık, ev yapma sanatı ev, para kazanma sanatı da para getirir. Öteki sanatlar için de bu böyledir. Her biri kendi işinin işçisidir. Neyin hizmetindeyse onun işine yarar ama sanat sahibine ayrıca bir ücret verilmeyecek olursa o sanatından faydalanabilir mi? Sanmam. Ama parasız iş gördüğü zaman da gene faydalı olmaz mı? Olur tabii. Şimdi Trasmakos, anlaşılıyor ki hiçbir sanat, hiçbir yönetim kendisine yarayanı sağlamaz. Deminden beri söylediğimiz gibi, güçlü kendi yararını değil, güçsüzün yararını gözetir. Yönetilen işine geleni sağlar ve buyurur. İşte bunun içindir ki dostum, ben demin kimsenin yönetmeyi gönülden istemeyeceğini, başkalarının kötü durumlarını düzeltmeye yanaşmayacağını, bunun için ücret isteyeceğini söylemiştim. Çünkü sanatıyla başarılar elde etmek isteyen kimse, sanatına uygun bir şekilde iş görmek isterse, kendine en iyi olanı değil, yönetilene en iyi olanı yapar ve buyurur. İşte bundan ötürü de yönetmeyi göze alacak olanlara bir ücret verilmelidir. Bu ücret ya para ya şereftir. Yönetmeden kaçanlaraysa verilecek ücret cezadır. Glaukon, Sokrates, ne demek istiyorsun dedi. Saydığın ücretlerin ikisini anladık ama bu ceza nedir? Onu nasıl ücretten sayıyorsun? Anlayamadım. Sen iyi insanların yönetmeyi üzerlerine alırken bunun karşılığı olarak ne türlü bir ücret beklediklerinin farkında değilsin. Şerefe, paraya düşkün olmak ayıptır. Bilmiyor musun bunu? Bilmiyorum tabii. İşte bu yüzden iyiler ne para için yönetmeyi üzerlerine alırlar ne de şeref için. Yönetmelerine karşılık ücret isteseler kendilerine ücretli uşak, yönetmenliklerinden faydalanılarak gizlice para çekecek olsalar hırsız derler diye korkarlar. Şeref için de razı olmazlar bu işe. Çünkü düşkün değildirler şerefe. Bu yüzden yönetmeyi üzerlerine almak için karşılarında bir zor, bir ceza bulunması gerekir. Belki de bir kimsenin yönetme işine zorlanmadan kendiliğinden atılması bu yüzden ayıp sayılmıştır. Burada cezanın da en büyüğü kendimiz yönetime karışmayınca daha kötü birinin yönetimine girmiş olmaktır. Bence en değerli insanlar bundan korktukları için yönetmeyi ele alırlar. Yoksa bir nimete konmak, rahatlarını sağlamak için değil. Yönetimi verecek kendilerinden daha değerli hiç değilse kendilerine eş değerde kimseyi bulamadıkları için ister istemez yönetimi alırlar üzerlerine. Ama bir toplum düşünelim ki orada herkes değerli olsun, o zaman şimdiki gibi iyi adam yönetimi ele almaya değil almamaya çalışırdı. Böylece de asıl yönetmenin gerçekte kendi işine geleni değil yönetilenin işine geleni gözettiği belli olurdu. Çünkü başkasına yararlı olacağım diye uğraşmaktansa başkasından yardım görmek akıllı adamın daha çok işine gelirdi. Kısacası Trasmakos'un doğru güçlünün işine gelendir sözünü kabul etmem ama bunu sonra inceleriz. Trasmakos'un Az önce söylediği söz bence daha önemli. Doğru olmayan doğru olandan daha iyi yaşarmış. Sen Glaukon, buna ne diyorsun? Gerçekten doğru adam mı daha iyi yaşar, doğru olmayan mı? Ben hayatta doğru adamın daha karlı çıkacağına inanıyorum. Ama demin Trasmakos eğri adamın ne karlar sağladığını sayıp döktü. Dinlemedin mi? Dinledim ama inanmadım. Gel öyleyse bir yolunu bulalım da Trasmakos'u dediklerinin doğru olmadığına inandıralım, ister misin? İstemez olur muyum? Bak şimdi, biz ona karşı tutup doğru adamın sağladığı karları sayıp dökmeyelim. O zaman o söyleyecek, biz söyleyeceğiz. Onun saydıklarını bizim saydıklarımızı ölçüp biçeceğiz. Üstelik bir de hakeme başvuracağız. Onun için konuyu deminki gibi anlaşa anlaşa inceleyelim. Böylece hakem de avukat da biz oluruz. Doğru. Doğruysa bu yoldan yürüyelim. Tamam. Haydi öyleyse. Trasmakos dedim. Baştan başlayalım. Sence sonuna varan eğrilik, sonuna varan doğruluktan daha mı karlıdır? Evet, neden öyle olduğunu da söyledim. Peki, doğruluk nedir, eğrilik nedir? Bunların birine iyilik, ötekine kötülük diyebilir miyiz? Deriz. Doğruluğa iyilik, eğriliğe de kötülük. Ne münasebet, öyle olsaydı, "Aa mübarek adam, eğrilik karlı, doğruluk zararlı" der miydim? Peki öyleyse ne diyorsun? Tam tersini söylüyorum. Yani doğruluk kötülük müdür diyorsun? Hayır, doğru insan iyi yüreklidir ama istediğini bilmez diyorum. O halde eğri insana kötü yürekli mi dersin? Hayır, işine geleni bilen insan derim. Sence Trasmakos, eğri adam en akıllı adam mıdır? Evet, eğriliği sonuna kadar götürebilenler, şehirleri, milletleri ellerine alabilenler en akıllı adamlardır. Sen belki de yan kesicilerden söz ettiğimi sanıyorsun. Bırak ki yan kesicilikte gizli kaldıkça faydalıdır ama onlardan konuşmaya değmez. Evet, evet, anlıyorum ne demek istediğini. Ama beni şaşırtan şu, sence eğrilik aklın ve üstün değerlerin yanında yer alıyor. Doğruluksa tersine. İster şaşır, ister şaşırma. Bu böyledir bence. İş sarpı sarıyor dostum. Buna karşı insan ne diyeceğini bulamaz kolay kolay. Çünkü eğriliğin kârlı olduğunu ileri sürerken birçokları gibi sen de onu kötüleyip ayıplasaydın iş kolaydı. O zaman belli ölçülere başvururduk ama sen eğriliği açıkça aklın ve üstün değerlerin sırasına koyuyorsun. Anlaşılan onu güçlü olduğu kadar da güzel bir şey sayacaksın. Bizim doğrulukta gördüğümüz değerlerin topunu ona mal edeceksin. Nasıl da bildin? Ama tam düşüncem buysa meseleyi sonuna kadar götürmekten çekinme. Görüyorum ki şu anda artık şaka etmiyorsun, gerçek düşünceni söylüyorsun. Gerçek düşüncem olsun olmasın sana ne? Sen sözümü çürütmeye bak. Evet, bana ne? Ama sen şimdi şuna cevap ver bakalım. Doğru adam herhangi bir işte doğru bir adamı aşmak ister mi sence? İstemez, çünkü o zaman cömertliği iyiliği kalmaz. Peki doğru bir işte doğruluğu aşmak da istemez mi? Ona da istemez. Ya doğru olmayanı? Onu da aşmayı, alt etmeyi istemez. Doğru bulmaz mı? Bulur, ister ama işine gelmez. Ben elinden gelir mi gelmez mi diye sormuyorum. Doğru olmayanı aşmak, alt etmek ister mi? Bunu doğru bulur mu diye soruyorum. Evet, doğru bulur. Ya eğri adam doğruyu, doğru işte doğruluğu aşmak ister mi? İstemez olur mu? O her işte herkesi aşmak ister. Demek ki eğri adam hem eğriyi hem eğri işte eğriliği aşacak. Kendisi herkesten fazla şey elde etsin diye uğraşacak, öyle mi? Öyle. Öyleyse şöyle diyelim. Doğru adam kendine benzeyeni değil, benzemeyeni aşmak ister. Eğri adamsa hem kendine benzeyeni hem de benzemeyeni. İyi söyledin. Akıllı değerli olan eğri adamdır, doğru adam değil. Bu da doğru. Demek eğri ile akıllı, değerli arasında bir benzerlik var. Doğruysa onlara benzemez, öyle mi? Elbette. İnsan kendi nasılsa öyle olana benzer, olmayana benzemez. O halde her birinin benzediği neyse kendisi de odur. Ya ne olacaktı? Peki Trasmakos, sen kimi adam müzikten anlar, kimi anlamaz der misin? Derim. Hangisine usta, hangisine acemi dersin? Anlayana usta, anlamayana acemi derim. Biri usta olduğu işlerde iyi, öteki acemi olduğu işlerde kötüdür, değil mi? Evet. Hekim için de böyle midir? Böyledir. Peki dostum, müzikten anlayan bir adam çalgısını düzenlerken telleri germek ya da gevşetmekte usta olan bir başka adamı aşmaya, alt etmeye kalkar mı? Bunda onun kârı var mıdır? Hayır, sanmam. Ama müzikte acemi olanı aşmak istemez mi? İster herhalde. Peki, hekim hastanın yiyeceğini içeceğini seçerken hekimliği aşmak, alt etmek ister mi? İstemez. Ama hekim olmayanı onu aşmak ister. Peki, her işte bir bilgili yaptığında ya da söylediğinde başka bir bilgiliyi aşmak ister mi? Yoksa aynı işte benzerinin elde ettiğini elde etmekle yetinir mi? Yetinmesi gerekir. Ya bilgisiz adam bilgiliyi de bilgisizi de aşmak istemez mi? Belki ister. Ama bilgili akıllı değil midir? Akıllıdır. Akıllı olan da iyi değil midir? İyidir. O halde iyi ve akıllı olan kendine benzeyeni değil, benzemeyeni, karşıt olanı aşmak isteyecektir. Öyle. Ama kötü ve bilgisiz olan hem benzerini hem de karşıtını aşmak isteyecek herhalde. Eğri adam bizce kendine benzeyeni de benzemeyeni de aşmak isteyen adamdır, değil mi Trasmakos? Yoksa öyle dememiş miydin? Öyle demiştim. Ama doğru adam kendine benzeyeni değil benzemeyeni aşmak isteyendi. Evet, öyleyse doğru adam akıllıya, değerliye, eğri adam da bilgisize benziyor demektir. Olabilir. Peki ama her ikisinin de benzerleri neyse kendilerinin de o olduğunda anlaşmıştık. Evet. Böylece doğrunun akıllı, değerli, eğrinin de bilgisiz ve kötü olduğu çıkıyor ortaya. Trasmakos bunları kabul etti ama bu iş kolay olmadı. Benim zorumla ister istemez pes dedi. Kanter içinde kalmıştı, havada sıcaktı. O gün hiç görmediğim bir şeyi Trasmakos'un kıpkırmızı kesildiğini gördüm. Doğruluğun iyilik ve akıllılık, eğriliğin ise kötülük ve bilgisizlik olduğunda anlaştıktan sonra dedim ki, böylece bu işi sağlama bağlamış olalım. Ama eğriliğin güçlü olduğunu söylemiştik. Hatırlıyorsun değil mi Trasmakos? Hatırlıyorum. Ama bu dediklerin hiç de hoşuna gitmiyor. Daha söyleyeceklerim var. Konuşsam biliyorum nutuk çekiyor diyeceksin. Onun için ya bırak istediğim gibi konuşayım ya da sormak istiyorsan sor. Ben de sana masal anlatan ihtiyar kadınlara cevap verir gibi öyledir değildir diye başımı sallar dururum. Bari dikkat et de vereceğin cevap asıl düşüncene aykırı olmasın. Nasıl olsa konuşturmuyorsun beni. Bari vereceğim cevaplara karışma. Peki peki, ne cevap verirsen ver soruyorum. Sor. Sırayla gitmek için demin sorduğumu tekrarlıyorum. Eğriliğin karşısında doğruluk nasıl bir şeydir? Gerçi bir aralık eğriliğin doğruluktan daha güçlü, daha becerikli olduğu söylenmişti ama şimdi doğruluğun akıllılık ve iyilik olduğunu kabul ettiğimize göre doğruluk bilgisizlik dediğimiz eğrilikten daha güçlüdür. Bunu herkes de böyle bilir. Ama ben, Trasmakos, bu işe bu kadar kestirmeden değil de şöyle gitmek istiyorum. Kendisi doğru olmayıp da başka devletleri haksızca köle etmeye kalkışan, köle eden ve kölelikte tutan bir devlet yok mudur? Vardır. Hem de bu eğriliği sonuna kadar götürmüş olan devlettir. Anlıyorum. Demin de söylediğim buydu ama şurası beni düşündürüyor. Başka bir devlet emrini alan devlet bu gücü doğrulukla mı yoksa eğrilikle mi elinde tutabilir? Senin dediğin gibi doğruluk akıllılıksa doğrulukla, yok benim dediğim gibi ise eğrilikle. Başınla evet, hayır demekle kalmayıp güzel güzel cevaplar vermene sevindim. Sana yaranmak istiyorum da. İyi ediyorsun ama haydi biraz daha yaran da söyle. Bir şehirde, bir orduda haydutlar, hırsızlar arasında, eğriliği amaç edinen her türlü topluluk içinde yaşayanlar, birbirlerine eğrilik edecek olurlarsa iş görebilirler mi dersin? Göremezler. Birbirlerine haksızlık etmezlerse daha iyi çalışmazlar mı? Çalışırlar. Demek ki Trasmakos eğrilik aralarına geçimsizlik, kin, kavga sokuyor. Doğruluksa iyi geçimi, dostluğu sağlıyor değil mi? Öyle olsun da aramız açılmasın. Pek de uysalsın dostum. Şimdi söyle bakalım, eğrilik bulunduğu yerde hır çıkarıyorsa hür insanları da köleleri de birbirinden nefret ettirmez mi? Aralarına geçimsizlik sokmaz mı? Birlikte çalışamayacak hale getirmez mi onları? Getirir elbet. Ya eğrilik iki kişi arasına girerse... Onların da araları açılmaz mı? Birbirinden nefret etmezler mi? Doğrulara karşı olduğu kadar birbirlerine de düşman olmazlar mı? Olurlar. Peki üstad, eğrilik bir tek adamda olunca etkisi değişir mi? Değişmez, olduğu gibi kalır derim. Demek eğriliğin öyle bir gücü var ki nerede olursa olsun bir şehirde, bir ailede, bir orduda ya da başka herhangi bir toplulukta kendini gösterir. İnsanları iş göremez hale sokar. Kendine de karşısına da yani doğruya da düşman kesilir. Evet, Tek kişide olunca da yapacağını yapar. Eğriliğin tabiatıdır bu. Onun etkisiyle insan kendi kendisiyle anlaşamaz, iş göremez duruma gelir. Sonra da hem kendine hem de doğrulara düşman olur, değil mi?''